bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Var olmayan şövalye. Italo Calvino. Can Yayınları 1. basım 1997. Türkçeye çeviren Gül Işık. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Bahar Özden. Var olmayan şövalye bir üçlemenin son kitabı. Atalarımız üçlemesinin ilk iki kitabı olan İkiye Bölünen Vikont ve Ağaca Tüneyen Baron Can Yayınları arasında çıkmıştı. İlk iki kitapta olduğu gibi Var Olmayan Şövalye'de de Calvino yine masal öğeleriyle örülü, baş kişisi yine soylu biri olan bir roman örgüsü benimsemiş, konuya modern bir masalcı olarak yaklaşıp 20. yüzyıl insanının çelişkileriyle yoğurmuş. Şarlman'ın İspanya'yı mağriplilerden geri almak üzere savaştığı 8. yüzyıla gitmiş. Bugün içinde yaşadığımız dünya, hiçbir özelliği olmayan, en küçük bireysellikten bile yoksun bırakılmış, bir soyut davranışlar toplamına dönüşmüş kişilerin dünyası, diyor Calvino. Günümüzde sorun, insanın benliğinin bir bölümünü yitirmesi değil artık, tümünü yitirmesi, yok olmasıdır. Yürüyen ve içi bomboş bir zırh. Öyküsünü yazmayı denedim. Var olmayan şövalye çıktı ortaya. Italo Calvino, 15 Ekim 1923'te Küba'nın Santiago de Las Vegas kentinde doğdu. Genç yaşta Küba'dan İtalya'ya göç eden Calvino, kurmaca yazarlığının yanı sıra Komünist Parti üyeliği, Enodi yayın evindeki görevi, gazetelerle çeşitli dergilerdeki yazıları aracılığıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalyan kültürünün en önemli adlarından biri oldu. İlk yapıtlarından başlayarak İtalya'nın en önemli yazarları arasına giren Calvino, İtalya'da birçok edebiyat ödülü kazanmış ve 1960 yılında yayımlanan I Nostri Antenati, Atalarımız adlı kitabında yer alan fantastik öyküleriyle uluslararası bir ün kazanmıştır. 1950'lerde fantezi ve alegoriye yönelen Calvino, yazdığı üç anlatıyla dünya çapında adını duyurdu. İkiye Bölünen Vikont, Ağaca Tüneyen Baron ve Var Olmayan Şövalye. Calvino'nun bilinç akışı yöntemiyle yazdığı ve evrenle insanların yaratılışını konu alan kozmokomik öykülerden Marco Polo, Kubilay Han ilişkisi çerçevesinde arzu, bellek, yaşam, ölüm gibi temaları büyük bir incelik ve şiirsellikle işlediği görünmez kentlere, yazma ve okuma etkinliğini okurun anlatı sanatıyla karmaşık ilişkisini ele aldığı Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcudan, İtalya masallarını derlediği ve kendisi açısından bir tür anlatıda ekonomiklik alıştırması olan Fiabe Italiane'yi, İtalyan masalları, birçok yapıtı içeren yazarlık yaşamının son ürünü Amerika dersleridir. Calvino 19 Eylül 1985'te geçirdiği beyin kanaması sonucu Siena'da ölmüştür. Ön söz. Masallarımızın kapısını aralayan, bir varmış bir yokmuş deyişi Italo Calvino'nun bu yapısına pek uygun bir başlangıç olurdu. Bir varmış bir yokmuş, bir var olmayan şövalye varmış. Soylulardan soylu, yiğitlerden yiğitmiş. Ama hem varmış hem yokmuş. Derken bir gün bu şövalye, masalın gerisini anlatıcısına bırakıp biz öncesine, yazarının yaşam ve sanat öyküsüne değinelim. Italo Calvino kültür, özellikle bilimsel kültür düzeyi yüksek bir ailedendi. Küba'da mesleki çalışmalar yapmakla görevli Liguryalı bir babayla Sardunyalı bir anneden, Havana yakınlarında Santiago de Las Vegas'ta 1923'te doğdu. İki bilimci çocuklarına ulusalcı çağrışımlar yapan Italo adını uzaklardaki ülkesine unutmasın dileğiyle vermişlerdi. Ama o daha iki yaşına basmadan yurtlarına, baba toprağa San Remo'ya döndüler. İtalya'da faşizmin tırmanarak yerleştiği, özgürlüklerin kısıtlanıp sömürgecilik sevdasının körüklendiği, rejimle kilisenin uzlaştığı yıllarda yazarımız aile ocağında herhangi bir dinsel eğitim almadan vicdan özgürlüğüne ve bilimsel düşünceye saygıyla yetiştirildi. İlkin doğaya, ardından insana araştırarak, özümleyerek her gün yenilenen bir merak ve ilgiyle bakmayı öğrendi. Bu tutum ömür boyu karakterinin temel çizgisini oluşturacaktı. Calvino yüksek öğrenimini babası gibi tarım dalında yapmaya karar vermişti ki, müttefiklerin alaşağı edip Almanların kurtardığı Mussolini'nin Kuzey İtalya'da kurduğu İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nce askere çağrıldı. Çağrıya uymak yerine 16 yaşındaki kardeşiyle birlikte direnişçilere katıldı. Döndüğünde ikinci önemli kararını vererek Edebiyat Fakültesine yazıldı. 1947'de mezun oldu ve direniş deneyimini bir çocuğun gözleriyle anlattığı ilk romanını yayımladı. Yapıtı özellikle ünlü İtalyan yazarı Cesar Paves beğenerek genç yazarın şaşırtıcı düş gücünü ve kalem ustalığını vurguladı. Savaş ve direniş konuları daha sonra En Son Karga Gelir 1949 ve Savaşa Giriş 1954 başlıklı öykü kitaplarında giderek derinleşen bir sorunsallıkla yinelendi. Ama Calvino sıradan insanın güncel, somut sorunlarına ağırlık veren yeni gerçekçilik akımının sınırlarına ulaşmış, düş gücünün zorlamasıyla günceli ve somutu aşma peşindeydi. Bu gelişmeyi kendisi şöyle anlatır. Ben önceleri o zamanlar dedikleri gibi yeni gerçekçi öyküler yazıyordum. Yani benim değil de başkalarının başından geçmiş olan ya da geçmiş olduğunu ya da olabileceğini düşündüğüm öyküler anlatıyordum ve bu başkaları da halktan denen kişilerdi. Ama hep biraz düzensiz, tuhaf tiplerdi. Düşünceleri ve duygularıyla öyle pek fazla uğraşmaksızın yalnız söyledikleri sözlerle, yaptıkları şeylerle anlatabilmeleri gerekiyordu. Kısa kısa cümlelerle çabuk çabuk yazıyordum. İşe direniş öyküleriyle başlamış olmam rastlantı değil. Bu öyküler iyi oluyordu çünkü serüven öyküleriydiler. Baştan sona hareketli, vurdulu kırdılı, biraz zalimce, dönemin havasına uygun, atıp tutan türden. Anlatının tuzu biberi sayılan gerilim de eksik olmuyordu. 46'da bir de kısa roman yazmıştım. Örümceklerin bürüdüğü patika. Yeni gerçekçiliğin acımasız hoyratlığıyla var gücümle girişmiştim konuya. Oysa eleştirmenler masalsı olduğumu söylemeye başladılar. Ben bile bile lades dedim. Çok iyi anlıyordum ki marifet işçi sınıfından, gündelik şiddet olaylarından söz ederken masalsı olabilmekti. Şatolardan, kuğulardan dem vururken masalsı olmak herkesin harcıydı. Böylece o yılların halk yaşantısından alınma konular üstüne yeni gerçekçi romanlar yazmayı denedim. Ama başarılı olmuyorlardı. Ben de onları daktiloya çekmeden çekmeceye tıkıyordum. Anlatmaya neşeli bir tonla girişirsem yalan oluyordu. Gerçek çok daha karmaşıktı. Her biçemleştirme eninde sonunda özenti oluyordu. Daha düşünceli, daha kaygılı bir tonu benimseyecek olsam her şey bozarıyor, hüzünleniyordu. Benim olan o havayı, yani yazanın bir başkası değil de ben olmamı haklı gösterecek tek özürü yitiriyordum. Değişmiş olan aslında çevrenin müziğiydi. Direniş döneminin ve savaş ertesinin başı sonu belirsiz yaşantısı zaman içinde uzaklaşıyordu. Olağanüstü öyküler anlatan bütün o tuhaf tiplere rastlamaz olmuştunuz ya da rastlıyordunuz da artık onlarla özdeşleşmek, anlattıkları öyküleri benimsemek gelmiyordu içinizden. Gerçek daha başka, uzaktan bakıldığında daha normal gözüken raylara oturuyordu. Kurumlaşıyordu. Halkı kurumlarının aracılığı olmadan görmek güçtü. Zaten ben de belirli bir kategoriye sokulmuştum. Büyük kentlerin gri giysili, beyaz gömlekli aydın kesimine. Ama suçu dış etmenlere yüklemek çok kolay diye düşünüyordum. Belki de gerçek bir yazar değildim ben. Birçokları gibi bir farklılık döneminin dalgasına kapılarak yazmıştım. Sonra da esinim tükenivermişti. Böylece kendime ve her şeye içerledim. Kişisel bir heves olarak 1951'de ikiye bölünen Vicont yazmaya koyuldum. Bir yazış biçimine bir başkasını yeğlemek ya da bir ahlaksal alegori yaratmak gibi bir niyetim yoktu. Dar anlamda politika yapmak da değildi amacım. Kuşkusuz pek bilincinde olmamakla birlikte o yılların havasından etkileniyordum. Soğuk savaşın ortasındaydık. Havada bir gerilim, bir sağır parçalanış vardı. Görüntüye dönüşmüyorlardı ama ruhlarımıza egemendi bunlar. Ve işte tümüyle düş gücümden kaynaklanan bir öykü yazarak hiç fark etmeden o belli anın acısını dile getirmekle kalmıyor, ondan sıyrılmayı sağlayacak atılımı da anlatmış oluyordum. Yani olumsuz gerçeği edilgenlikle boyun eğmiyor, ona direniş edebiyatının özellikleri olan hareketliliği, atıp tutuculuğu, çiğliği, biçimsel tutumluluğu, amansız iyimserliği katmayı başarıyordum. Böylelikle boylu boyunca ikiye ayrılan ve her parçası kendi hayatını süren adamın öyküsü ortaya çıktı. Çağdaş düşünürlerin yabancılaşmış ya da baskı altında diye tanımladıkları, yarım kalmış, sakatlanmış, bütünlükten yoksun, kendine düşman çağdaş insanın masallaşmış görüntüsüydü ikiye bölünen Vicont. Onu 1956-57 yıllarında bir başka soylu izledi. Çocuk yaşta evinin gidişine ve kendine zorla benimsetilmek istenen davranış kurallarına karşı çıkarak ağaçlara tırmanan, bir daha yere ayak basmayan, kendi yaşantısına verdiği düzeni tutarlılıkla ölümüne değin sürdüren ağaca tüneyen baron. Bu kahramanımla başıma alışık olmadığım bir şey geliyordu, der Calvino. Onu ciddiye alıyordum, inanıyordum ona, kendimi onun yerine koyuyordum. Baş kişi Baron Cosimo di Rondo olayın güldürü çerçevesinden çıkıyor, belli kültür özellikleri taşıyan bir ruhsal portre oluşturuyordu. Calvino bu arada uzun bir çalışma sonunda çeşitli lehçelerden derlediği masalları İtalyancalaştırarak yayımlamıştı. Son iki romanına bu deneyimin de eklenmesiyle masal öğeleriyle örtülü, masal yapılarına dayanan Var Olmayan Şövalye ortaya çıktı. Baş kişileri soylu olduğundan Romanzi Araldici, Armalı Romanlar olarak anılan bu üç roman 1960'da I Nostri Antenati, Atalarımız başlığı altında tek kitapta toplanarak modern insanın görünümlerin ve olayların ötesinde kendisine tıpatıp benzeyen atalarının öyküsünü oluşturdular. Tarihsel masallarının ilkinde 17. yüzyılın ikincisinde 18. yüzyılın ortamını kendince canlandıran Calvino, bu kez daha gerilere, Şarlman'ın İspanya'yı mağriplerden geri almak üzere savaştığı 8. yüzyıla gidiyordu. Şövalyelik konusunu işlerken Avrupa ve İtalyan edebiyatındaki köklü geleneklere dayanıyordu. Dinsel coşku ve baskıları, filizlenen laiklik özlemleriyle Orta Çağ nice yapıtlara konu olmuştu. 12. 13. yüzyıllarda ilk İtalyan şairleri Fransız sözlü edebiyatının yiğitlik destanlarından esinlenerek Şarlman şövalyelerini yücelttiler. O destanları daha sonraki fantastik öğeler ve soylu aşklarla dolu Breton destanlarıyla karıştırarak renklendirdiler. Orta Çağ'ın ideal insanını simgeleyen şövalye, efendisi imparatora onur bağlılığıyla bağlı, apayrı bir ahlak anlayışına uyması, sıkı bir ruhsal disiplin içinde yaşaması, dürüst, kadına karşı saygılı olması, zayıfları, dulları, yetimleri koruması gereken, ömrünü din ülküsü uğruna savaşa adamış bir kahramandı. Şövalyelik çağına egemen olan kilisenin etkisiyle giderek bir tür dinsel tarikata dönüştü. Daha sonra kentlerin gelişmesi, ticaretle geçinen bir orta sınıfın türeyerek toplumda ağırlık kazanmasıyla salt dine dayalı düzen sarsıldı. Şövalyeler ya da parodi ya da Calvino'nun doğrudan esinlendiği ünlü şair Ariosto'daki gibi serüven kahramanı oluyorlardı. Orta çağın değil, yeni çağın kendi gücünü ve kişiliğini kanıtlama peşinde her türlü çılgınlığı yapabilen, kendi iradesinin gücüyle ayakta duran, kendi yazgısını kendi çizen insan idealini canlandırıyorlardı. Calvino bu zengin şövalyelik edebiyatı geleneklerinin birikimiyle yazdı. Konuya bir modern masalcı olarak yaklaştı. Geleneksel destan ve masal yapılarına kendi 20. yüzyıl adamı çelişkilerini aktararak tıpkı bir modern ressamın geleneksel bir konuya yaklaştığı gibi. Özellikle var olana karşı olmayanı, doluya karşı boşu ileri sürdüğüm ve daha başka benzeri motifleri işlediğim öykülerde başarılı olduğumu duyuyorum. Tüm eleştirmenlerin tartışmasız kabul ettikleri gibi Var Olmayan Şövalye bu başarılı romanların başında geliyor. Romanda bizi İtalya'da çocukların bile severek okuduğu eğlenceli öykü düzleminin ötesine ileten, yazarın çağdaş metafiziğine anahtar olan iki cümlesini vurgulayalım başlarda. Genç Rambaldo görünüşünün bu denli aldatıcı olabileceğini hiç aklından geçirmemişti. Ve sonlara doğru var olmayı da öğrenir insan. Son sözü yine Calvino'ya bırakacağız. Kitap bittiğinde dileyen bir gülümsemeyle kaldırıp rafa koysun, dileyen bir de yazarını dinlesin. Gül Işık. 1. Paris'in kızıl surları dibinde Fransa ordusu saf saf dizilmişti. Carlomagno ordusunu denetiminden geçirecekti. Carlomagno, Şarlman 742-814. Orta çağın en ünlü kişilerinden biri. Destanlarda ve tarihte efsaneleştirilmiş Frank devlet adamı ve komutanı. 9. yüzyıl başlangıcında Papa'nın elinden imparatorluk tacını giyerek ülkesinin sınırlarını her yönde genişletti ve Roma'nın yıkılışından sonra Avrupa'da ilk birliği kurdu. Ele geçirdiği toprakları Frank kurumlarına göre örgütledi, böylece tipik ortaçağ toplum düzeni olan derebeylik yerleşti. Eğitim ve araştırma fikrinin uyandırılması, eski çağ uygarlığının canlandırılması yolunda harcanan büyük çabalar dolayısıyla bir Şarlman Rönesansı'ndan söz edilir. İspanya'yı fethetmiş bulunan mağriplere karşı yaptığı uzun savaşlardan ötürü çevresindeki ünlü şövalyelerle birlikte Fransız kahramanlık türkülerinin baş kişilerinden biri haline geldi. Şarlman çevrimi destanlarını oluşturan bu yapıtlar saz şairlerinin dilinde Fransa'dan İtalya'ya taşınarak bu ülke edebiyatını hem başlangıçta hem Rönesans döneminde önemli ölçüde etkilediler. 3 saatten fazladır oradaydılar. Hava sıcaktı. Bir ilk yaz ikincisiydi. Biraz kapalı, puslu. Millet zırhlarının içinde ağır ateşe bırakılmış tencerede gibi pişiyordu. Kımıldamadan duran o şövalye dizisinde bayılmış ya da uyuyakalmış olanlar yoktu diyemeyiz. Bereket zırhları hepsini eğerlerinin üzerinde dimdik, kaskatı, hep bir örnek tutuyordu. Birdenbire borazan 3 kez çaldı. Tolgaların sorguçları durgun havada bir rüzgar esmiş gibi yerlerinden sıçradılar. O ana değin işitilen deniz uğultusuna benzer ses hemen kesildi. Böylece miğferlerin madeni boğazlarında boğulmuş bir savaşçı horultusu olduğu anlaşıldı. Ve işte neden sonra dipten doğru ilerlediğini gördüler. Doğal boyutlarından daha büyükmüş gibi gözüken bir ata binmişti Carlo Magno. Sakalı göğsünde, elleri eğrinin ön kaşındaydı. Bugün savaş, yarın saltanat, bugün saltanat, yarın savaş derken, koştur babam koştur, o savaşçıların son gördüklerinden beri biraz ihtiyarlamış mıydı ne? Her subayın önünde atını durduruyor, dönüp onu tepeden aşağı bir süzüyordu. Ya siz kimsiniz Fransa'nın yiğidi? Bretanyalı Salomon efendimiz diye yanıtlıyordu o, sesinin yettiği kadar bağırarak. Miğferinin siperini kaldırıyor, sıcaktan kıpkırmızı olmuş yüzünü açıyordu. Ardından bazı yararlı bilgiler sunuyordu. Örneğin şöyle. 5000 süvari, 3500 piyade, 1800 hizmetkar, 5 yıldır seferdeyim. Göreyim sizi Bretonlar, eksik olma yiğidim, diyordu Carlo. Sonra dıgıdık dıgıdık bir başka süvari bölüğünün komutanına varıyor, yeni baştan başlıyordu. Ya siz kimsiniz Fransa'nın yiğidi? Viyanalı Ulvieri efendimiz diye heceliyordu o miğferini açar açmaz. Hemen ardından 3000 seçme süvari, 7000 kişilik birlik kuşatma makinesi. Tanrı'nın inayetiyle Frankların hükümdarı Carlo'ya şan olsun diye kafir Fierabraccia'yı da yendim. İyi etmişsin Viyanalı, aferin sana diyordu Carlo Magno. Sonra maiyet subaylarına, atlar biraz sıska, saman tayınını artırın ve ilerliyordu. Ya siz kimsiniz Fransa'nın yiğidi diye yineliyordu hep o aynı tempoyla. Montpellier'li Bernardo efendimiz, Brunamonte ile Galiferno'nun galibi. Güzel kenttir Montpellier, güzel kadınların kenti. Mahiyetindekilere bir bakın bakalım rütbesini yükseltebilir miyiz şunun? Bu tür sözleri imparatordan duymak hoştu ama yıllar yıldır hep aynı nüktelerde yinelenen. Ya siz kimsiniz? Armanızı tanıyorum. Aslında kalkanlarının üzerindeki armalardan hepsini tanırdı. Kendilerini tanıtmalarına gerek yoktu ama görünek böyleydi işte. Şövalyelerin adlarını bildirip yüzlerini göstermeleri gerekiyordu. Kim bilir belki de öyle olmasa içlerinden bazıları denetlenmekten daha eğlenceli bir iş bulup kendi zırhlarını bir başkasına giydirip gönderirler diyeydi. Dordonalı Alardo, Amano dükünün soyundan. Helal olsun sana Alardo, papadan ne haber? Ve böyle sürüp gidiyordu. Mongialalı Gulafre, 8000 süvari ölüler dışında. Sorguçlar dalgalanıyordu. Danimarkalı Ogier, Bavyeralı Namo, İngiltereli Palmerino. Akşam çöküyordu. Miğferlerin hava delikleriyle çenelikleri arasında yüzler pek iyi seçilemez olmuştu. Artık her sözcük, her hareket önceden bilinebilirdi. Yıllar yıldır sürüp giden o savaşta her şey öyleydi zaten. Hep aynı kurallara uygun olarak yapılan her çarpışma, her teke tek vuruşma öyleydi. Hatta ertesi gün kimin yeneceği, kimin alt olacağı, bağırsakları dışarı dökülme sırasının kimde olduğu, kimin eğerden düşüp kıçına yere vurmayla paçayı kurtaracağı bugünden belliydi. Geceleri meşalelerin ışığında, demirciler zırhların üzerinde hep aynı berelere çekiç sallıyorlardı. Ya siz? Kral gele gele bembeyaz zırhlı bir şövalyenin önüne gelmişti. Yalnız incecik, siyah bir çizgiyle çepeçevre çevriliydi zırh. Başka her yanı apak, bakımlı, çiziksiz, ek yerleri kusursuzdu. Miğferinin tepesinde gökkuşağının binbir rengine dönüşen, kim bilir hangi doğa horozunun kuyruğundan yolunmuş bir sorguç yükseliyordu. Kalkanının üzerinde geniş bir pelerinin kıvrımları arasında bir arma bulunuyordu. Armanın içinde kıvrılarak iki yana açılmış bir pelerin vardı. Ortasında daha ufak bir başka arma. Onun içinde de yine içinde daha ufak bir başka arma bulunan bir başka pelerin. Giderek incelen çizgilerle hep birbirinin kıvrımları arasında açılan bir dizi pelerin çizilmişti. Ortalarında bir şey olmalıydı ama desen o kadar ufalıyordu ki ne olduğu seçilemiyordu. ''Ya siz, şuradaki, böyle tertemiz, bakımlı'' diye yöneldi ona Carlo Magno. Savaş uzayıp gittikçe yiğitlerin temizlik kurallarını her gün biraz daha boş verdiklerini görmeye alışmıştı. ''Ben, ses kapalı miğferin içinden bir insan gırtlağından çıkar gibi gelmiyordu. Demir zırhın parçaları titreşiyordu sanki. Yankıdan ötürü de hafif bir uğultu duyuluyordu. Guldivernizade ve Korbentrats ve Suralı vesairezade, Aşağı Selimpia ve Fes Şövalyesi, Agilulfo Emo Bertrandino'yum. Ya dedi Carlo Magno. Aşağı sarkıttığı alt dudağından borazanımsı hafif bir ses çıktı. Şöyle der gibiydi yani. Bütün bu adları aklımda tutmaya kalksam hapı yutardım doğrusu. Ama hemen kaşlarını çattı. Peki neden Tolga siperinizi kaldırıp da yüzünüzü göstermiyorsunuz? Şövalye kılını kıpırdatmadı. Ustalıkla yapılmış demir eldiveni içindeki eli eğerinin karşını daha sıkı kavradı. Kalkanı tutan öteki eli ürperir gibi kasıldı. Karlomagno üsteledi. Hey yiğit şövalyem, size söylüyorum. Ne diye hükümdarınıza yüzünüzü göstermiyorsunuz? Miğferin hava deliklerinden açık seçik bir ses geldi. Ben yokum da ondan efendimiz. Habibu eksikti diye bağırdı imparator. Ordumuzda şimdi de var olmayan bir şövalye var ha? Bir göreyim bakayım. Agilulfo bir an duraksar gibi oldu. Sonra eli hiç titremeden ama ağır ağır Tolga siperini kaldırdı. Miğferin içi bomboştu. Gökkuşağı rengi sorguçlu beyaz zırhta kimseler yoktu. Allah Allah! Yaşa yaşa gör temaşa dedi Carlomagno. E peki madem yoksunuz nasıl oluyor da hizmet veriyorsunuz? İrademin gücü sayesinde efendimiz dedi Agilulfo. Ve kutsal davamıza olan inancımla. Ya ya öyledir elbette güzel söyledin. İnsan görevini böyle yapmalı. E var olmayan biri olarak maşallahınız var. Agilulfo sıranın sonuncusuydu. İmparator artık herkesi denetlemişti. Atının başını çevirdi ve otağına doğru uzaklaştı. İhtiyarlamıştı artık. Karmaşık sorunları aklından çıkarmaya bakıyordu. Borazan safları bozun borusunu çaldı. Alışılmış at keşmekeşi başladı. Koskoca mızrak ormanı rüzgarda bir buğday tarlası gibi dalgalandı. Şövalyeler eğerlerinden iniyorlar, uyuşmuş bacaklarını açılsın diye hareket ettiriyorlar, seyisler atları dizginlerinden tutmuş götürüyorlardı. Sonra kargaşa ve toz bulutunun içinde şövalyeler seçildiler, kafa kafaya verip tepelerinde rengarenk sorguçlar oynaşan öbekler oluşturmuşlar, şakalaşıp hünerler göstererek, kadın ve onur dedikoduları yaparak saatlerce süren o zorunlu hareketsizliğin acısını çıkarıyorlardı. Agilulfo o öbeklerden birine katılmak üzere birkaç adım attı. Derken hiç nedensiz bir başkasına geçti. Ama kendine bir yer açmadı. Hiç kimse de ona aldırmadı. Gevezeliklere katılmaksızın biraz birinin biraz ötekinin omuzları arkasında bir süre kararsız kaldı. Sonra bir kenara çekildi. Alacakaranlıktı. Tolgasının tepeliğindeki gökkuşağı rengi tüylerin hepsi şimdi aynı belirsiz renge boyanmışlardı. Ama apak zırhı orada, çayırın ortasında tek başına göz alıyordu. Agilulfo birdenbire kendini çıplak duymuş gibi kollarını kavuşturup omuzlarını sardı. Sonra silkindi. Hızlı adımlarla ahırlara doğru ilerledi. Orada atların tımarının kurallara uygun olarak yapılmadığı kanısına vardı. Soylu seyisleri payladı. At uşaklarına cezalar verdi. Bütün iş vardiyalarını denetledi. Görevleri yeni baştan dağıttı. Bütün işlerin nasıl yapılacağını herkese teker teker kılı kırk yararak açıkladı. İyi anlayıp anlamadıklarını görmek için kendi söylediklerini yineletti. Ve her an subay meslektaşlarının görev ihmalleri ortaya çıktığından onları teker teker çağırıp tatlı akşam sohbetlerinden alıkoyuyor, ihmallerini nazikçe ama şaşmaz bir titizlikle yüzlerine vuruyor, kimini nöbete, kimini devriyeye, kimini nöbetçileri denetlemeye ve benzeri hizmetlere gönderiyordu. Her zaman haklıydı. Şövalyeler onu atlatmanın yolunu bulamıyorlardı. Ama hoşnutsuzluklarını da gizlemiyorlardı. Guldivernizade ve Kobernats ve Suralı vesairezade, aşağı Selimpia ve Fes Şövalyesi Agilulfo Emo Bertrandino örnek bir askerdi kuşkusuz. Ama hiç kimse ondan hoşlanmıyordu. 2.